Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza ve stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar.
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bizden. Efendim tabii Ramazan münasebetiyle programımız bir ay boyunca 18-30-19 arası yayına girecek. Yani süremiz yarım saate düşmekle birlikte programımızın başlangıç saati de 18-30'a çekilmiş oldu. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün ve bundan sonra Ramazan boyunca programımızı 18-30 itibarıyla dinleyebilirsiniz. Hocam gündemin en sıcak gelişmesiyle başlayalım bu hafta. Kudüs'te olaylar vardı. İsrail, terör devleti İsrail yine dünyanın gözü önünde vahşet sergiledi. 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı gerçekleşti ama bir taraftan da kanlı olaylara sahne oldu. Filistinliler hem Kudüs Büyükelçiliği'ni, ABD'nin bu eylemini protesto etmek amacıyla hem de Nekbe'nin 70. yılını anma dolayısıyla meydanlara indiler ve maalesef İsrail terör devleti bu meydana inen, gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açarak katliamlarda bulundu. 60'ın üzerinde Filistinli şehit olurken yine binlerce Filistinli de yaralandı. Buradan başlayalım. Bu provokasyon, ABD'nin provokasyonu, bu tür olaylara sahne olacağı belli değil miydi hocam? Neden ABD ısrarla bunu uygulamakta kararlı oldu ve sonuçları itibariyle bundan sonra neler olacak? Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, öncelikle bizim programımızın formatı da zaten basında duyduğumuz dünya siyasetiyle ilgili gelişmelerin perde gerisinde aslında ne olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Malum olduğu üzere Orta Doğu coğrafyasında İsrail bir Ur gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in marifetiyle bir devlet oluşturulmuş. Bir hançer gibi İslam dünyasının bağrına saplanmış nevzuhur bir devlettir. Evet. Ancak bu coğrafyada kadim olan ve şu anda sözü dinlenen dört tane güç var. Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır. Bu dört devleti karşısına alarak hiçbir güç bu coğrafyada at oynatamaz. Ama dikkatinizi çekerim. Son zamanlarda Suudi Arabistan adeta Amerika'nın 51. eyaleti gibi İsrail'i hava sahasını açmalar vesaire. Evet. Mısır darbe rejimi Amerika'ya yaslanmış durumda. Dolayısıyla dördün ikisini
Saf dışı bıraktılar.
Şu anda işte nükleer anlaşmanın bozulması tehdidi ve ambargoların gelecekte de petrol ve gaz zaten İran'ın nefes borusunu boğuracak şeyler. İran'ı da o şekilde kendi canının derdine düşürdüler. Geriye bir tek Türkiye kaldı. Şu anda Kudüs'te yapılıp edilenlerle ilgili Türkiye'nin dışında bu coğrafyada sesini yükseltebilecek güçte ve mecali olan devletler yok. Zaten sesini çıkarsa da kimse çok da fazla kale almıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Arap Birliği toplandı. Bir kınama mesajı gönderdi. İsrail'in en son Kudüs provokasyonuyla yaptıkları ile ilgili. 22 tane Arap ülkesi. Bu evet. İşin lokomotifi de Mısır'dır. Yani siz şimdi Sisi'nin devlet başkanı olduğu bir Mısır'dan Amerika'ya ve İsrail'e ne kadar karşı durabileceğini hesap edebilirsiniz. Yani evet. Göbekten onlara bağlı. Bu bildirilerin çoğu kendi iç kamuoylarında halkın o infialine karşı bir gaz alma operasyonudur evet. diye değerlendirebiliriz. Türkiye'deki infiale baktığımızda hakikaten Türkiye'de en sağcısından en solcusuna, en liberalinden en muhafazakarına herkes samimi bir duygularla İsrail'in bu vahşetini, katliamını başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere muhalefet de dahil olmak üzere telin etmektedir. Ancak bu provokasyon niye yapılıyor? Yani esas sorulması evet. gereken konu şu. Şimdi Türkiye Afrin'de olsun, diğer Fırat'ın doğusunda, Menbiş'te Amerika'yı hakikaten zor durumda bıraktı. Yani sizin burada ne işiniz var? Biz operasyonumuzu oraya kadar da götüreceğiz ve Türkiye'nin bunu yapabilme yeteneği de var. Ancak bizim Kudüs'le ilgili yapıp edebileceklerimizin çoğu sınırlı. Bunu biliyorlar. Evet. Çünkü Kudüs'ün doğusu, Batı Şeria, Gazze Şeridi 1967'den beri İsrail işgali altında. İsrail ise Amerika Birleşik Devletleri'nin artık koruma kalkanı ve şemsiyesi altında her türlü insanlık cinayetlerini yapıyor. Amerika da bunu veto ettikten sonra bütün dünya yapabilecek kınama bile gösteremiyorlar. Evet. İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres hazırlanan bu daha önce İsrail'in insanlık suçu işlediğine dair rapor hazırlıyor. Fakat raporu hazırlayan kişiyi istifaya zorluyor. Evet. Ve o da Bilderbergçilerin iktidara getirmiş olduğu bir genel sekreter. Yani söz konusu İsrail ve Yahudilerin aleyhine bir karar çıkarma söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Şimdi Türkiye oradaki hastaları, yaralıları tahliye etmek istiyor. Fakat İsrail devleti buna izin vermiyor. Yani burada bir noktada Türkiye'yi de yani bakın biz her şeyi yapıyoruz. Siz de buna ses çıkaramıyorsunuz diyor. Hatta bunun üstüne üstlük Türkiye muhalefetindeki bazı insanların işte İsrail'le niye biz ilişkiler yapıyoruz vesaire gibisinden böyle işin altı üstü sağı sonu hesap edilmeden konuşulan sözler. Malumunuz Türkiye'nin şu anda Orta Doğu ülkelerine yapmış olduğu ihracatın önemli bir kısmı İsrail limanları üzerinden yapılıyor. Yani o limana giren mallar da sanki İsrail'e ihraç ettiğimiz mallarmış gibi gösteriliyor. Ve bunu da keselim deyince sanki işte basında duyduğunuz işte ticareti niye engellemiyoruz diyorsunuz. O limanlara giren malların çoğu İsrail'e giden mallar değil. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Şimdi Türkiye'nin İnfali ve dünyayı ayağa kaldırması neticesinde işte İslam İşbirliği Teşkilatı bugün toplanıyor. İşte Yenikapı'da bir miting yapılıyor. Ve bu katılımda alınacak kararlardan çok zirveye ne düzeyde katılım olacağı önemlidir. Yani bir cumhurbaşkanı düzeyinde mi, başbakan düzeyinde mi, dışişleri bakanı mı yoksa bir işte müsteşar yardımcısını gönderip öylesine bir yasak savma kabilinden mi? Bu yönüyle baktığımızda işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi İsrail'in ve Amerika'nın dümen suyunda olan ülkelerin hangi düzeyde katılım yapacakları birinci
bakan
derecede.
Bakan düzeyinde olarak.
Yani birinci derecede bu dikkat eder. İkincisi de burada alınan kararların her ne olursa olsun Birleşmiş Milletler gündemine geldiğini ki Kuveyt Birleşmiş Milletler olağanüstü toplantıya çağırdı. Hangi kararı alırsanız alın İsrail'in aleyhine bir karar çıkacağı zaman Amerika'nın da veto edeceği muhakkak. Bunu tekrar genel kurulda oylamaya sunarak Türkiye tıpkı Kudüs'ün başkent olması noktasındaki oylamada olduğu gibi yine kahir ekseriyetle İsrail'i suçlayan Filistinlilerin uğradığı zulmü dünya gündemine getiren bir oylama yapılabilir. Yani en uç şey ama onun sonucunda da yine Amerika yaptım oldu diyecek.
Evet,
nasıl
okuyacak.
Ki başkent Kudüs'e Tel Aviv'den taşındı. Halbuki oylamada 3-4 tane kıytırık ülke dışında Amerika'nın yanında olan hiçbir ülke yoktu. Bütün dünya kahir ekseriyette buna karşı çıkmıştı. İşte dünya beşten büyüktür veya Birleşmiş Milletler yapısının ne kadar bozuk olduğunun en temel göstergelerinden biri de bu oylamalarda kendini gösteriyor. Ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Filistin'de insanlar o kadar çaresiz özellikle Gazze şeridindekiler yaralanan çocuk hastaneye gitme gereği görmüyor. Diyor ki nasıl olsa ilaç yok diyor.
Evet.
Yani hastaneye gittiğinizde de derdinize bir derman olabilme umudunu yitirmiş. Hani burada hani tuz koktu diyorlar ya.
Evet.
Ve Türkiye hastaları uçakla alıp tedavi ettirmek istiyor. Ne İsrail ne Mısır, bakın Mısır'ı da katıyorum. Türkiye'den gidecek uçağın havaalanına inmesine müsaade etmiyor.
Böylesine acı bir durum var.
İşte durum bu şekilde. Sadece Ramazan ayı boyunca Gazze şeridinin
refah sınır kapısını
bir nefes alma olarak Mısır'la bağlantısı Ramazan boyunca açık olacak. Tek teselli konusu bu.
Evet hocam. Peki bu konuyu burada noktalayalım. Süremiz bu hafta ve bundan sonraki birkaç hafta dar olduğu için. Diğer gündem başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir İngiltere ziyareti vardı hocam. Tatlı Dil Forumu'na katılmak üzere gitti ve orada ikili temaslarda da bulundu. Kraliçe ile görüştü. Başbakan May ile bir araya geldi ve ekonomik forumda da Chatham House'da da bir konuşma yaptı. Bu İngiltere ziyaretini nasıl değerlendiriyorsun? İngiltere ile Türkiye ilişkileri bakımından ne gibi bir önemi var?
Dünya her yüzyılda bir yeniden dizayn edilir ve müttefikler, ittifaklar adeta alt üst olur. Şu anda bizim geleneksel olarak bildiğimiz Amerika ve İngiltere kadim dostturlar. Sürekli aynı pencereden dünya siyasetine bakarlar. Fakat bu Trump'la birlikte Amerika adeta İngiltere'yi kale almadan kendi çıkarlarını önceleyen bir politika izlemeye başladı. İngiltere bir taraftan Avrupa Birliği'nden Brexit'le çıkıp diğer taraftan o Trump vasıtasıyla bu şekilde hiçbir centilmenlik ve ekonomik çıkarlar gözetilmeksizin hani züccaciye dükkanına giren fil misali yapılan bu tür şeylerle birlikte kendine yeni bir dünya kurma ve yeni müttefikler arama gereği hissetti İngiltere. Tam da işte Türkiye'nin de bu Amerika ile olan bu müttefiklik ilişkilerinin zedelenmesiyle birlikte İngiltere ile Türkiye önümüzdeki dönemde birlikte yol yürüyebileceğine dair Orta Doğu siyasetinde olsun diğer dünyadaki ekonomik gelişmelere karşı ortak paydaları çoğalmaya başladı. Yani uluslararası ilişkilerde sürekli dostluk ve düşmanlıkları yoktur. Ülkelerin çıkarları vardır. Mesela Trump bu İran'daki ambargo konusunda ısrar edip nükleer anlaşmadan çekilmeyi söyleyince bir taraftan buradaki İngiltere, Fransa, Almanya gibi firmaların oradaki milyar dolarlık ihalelerden çekilmediği zaman da ambargo uygulayacağını söylüyor o şirketlere. Evet. Bu dolaylı olarak Amerika'nın İngiltere ve Avrupa'yı tehdit etmesidir. Yani artık şu sözü söylediler, yani Trump gibi bir dostunuz varsa düşmana ne gerek sözü söylendi geçtiğimiz günlerde. Bu nedenle İngiltere ile Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nden de ayrılması sonrasında gerek Orta Doğu siyasetinde gerek küresel ekonomik dalgalanmalarda ortak hareket edebilecek belli bir çıkar orta yolu oluşmaya başladı. İşte Sayın Erdoğan'ın kraliçe ile görüşmesi, görüşmenin beklenenden uzun sürmesi bunların hep göstergeleridir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Trump kendinin dışında o müttefiklerine artık bir şey koklatmamaya başladı. Bugün Irak'ta, Suriye'de gerek Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinde ne kadar ihale varsa onlardan alınabilecek, yani etinden, sütünden ne kadar faydalanabilecekse Trump sonuna kadar bunu alıyor. İngiltere de buna doğal olarak kabul etmiyor. Ve önümüzdeki yıllarda ve günlerde Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin biraz daha ivme kazanacağı ve pozitif yönde gideceği yönünde bu gezi olumlu bir adımdır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Irak'ta geçen hafta seçimler vardı ve seçimin galibi de Şii Muktada Sadr oldu. Şimdi önümüzde Irak'ta nasıl bir hükümet senaryosu olacak hocam? Muktada Sadr hükümete gelebilecek mi? İktidara gelebilecek mi? Seçim zaferini kazanan kişi olarak neler söylersiniz Irak'taki önümüzdeki tablo ile ilgili?
Öncelikle Irak'ta önümüzdeki öyle birkaç haftada hemen bir hükümet kurulmasını beklemek çok zor. Birbiriyle benzemez çok grup parlamentoda küçük sandalye grupları oluşturmaya başladı. Şimdi Muktada Sadr Şii geleneğinden gelen fakat Necef ekolünden olan bir siyasetçi. Dolayısıyla hem İran'la hem de Amerika'yla arasında oldukça mesafeler olan bir lider. Hem Amerika'ya hem İran'a karşı. Ama öte yandan Amerika'nın desteklemiş olduğu diğer gruplar birinci olamadılar ama o ikinciden, üçüncüden, beşinciden bir koalisyon oluşturup yine Amerikan yanlısı bir Irak yönetimi oluşturmayı deniyor. Zaten bu parlamenter sistemi bu bizim gibi gelişmekte olan ve Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelere dayatan batılı güçlerin hedefleri de budur.
Evet.
Almanya gibi bir ülkede bile Eylül ayında seçim oldu, 6 ay sonra hükümet kurulabildi ve o 6 ay sonra süresince yaşanan türbülansı siz düşünün. Ama Türkiye'de şimdi 24 Haziran'da seçim olacak. Eğer birinci turda %50 barajı geçilirse her şey bitmiş olacak.
Evet.
En kötü ihtimalle ikinci tur 15 gün sonra olacak ve seçim bittiğinde ülkeyi kimi yöneteceği de
belli olmuş olacak.
Fakat Irak'ta böyle bir belirginlik söz konusu değil. Yani Barzani'nin oluşturduğu bir grup var, bir liste var. İşte Türkmenler, Amerikan yanlısı Şiiler, Sünni blok var. Sünniler kendi içerisinde ayrışmış durumda. Hı hı. İran yanlısı Şiiler var. Yani bunların bir araya gelip bir koalisyon oluşturması, bir hükümet protokolü yazması... Yani ne kadar kolay onu da siz düşünün.
Evet, peki hocam. Putin'le Esed Soçi'de görüştüler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad'ı Suriye ordusunun terörle mücadeledeki başarıları sebebiyle kutlamış ve yabancı birliklerin ülkeyi terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunmuş hocam. Bu ne demek oluyor? Yabancı birlikler ifadesinden ne kastediliyor? Hı. Bunu açabilir miyiz?
Yani bunun içerisine her şey... Hani her şey dahil ne alırsan 1 lira falan böyle mağazalar var ya. Bu sözün içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Ama Rusya için nedir derseniz. Şimdi akla ilk gelen Hizbullah'ın ve İran'ın
oradaki varlığı
gibi ilk akla gelen bu. Biraz daha eşelerseniz Türkiye'ye kadar gelir bu. Bizim Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu.
Amerika.
Ama... daha önemlisi bu mesaj bence Putin'in verdiği mesajın birinci derecede muhatabı Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG, PYD ile Fırat'ın doğusunda ülkenin %20-30'luk bir kısmına el koyması ve bütün kaynaklarının üzerine oturması. İkincisi de İsrail'in geçtiğimiz günlerde Rusya'ya rağmen hava sahasına girerek oradaki İran hedeflerine bombalayarak adeta bir provokasyon yapması. Yani bu Rusya'nın oradaki karizmasını çizen bir şeydir. Yani durup dururken Putin bu sözü niye söylüyor? Çünkü Rus hava savunma sistemini yani Fırat'ın batısında F-400'lerle, S-400'lerle Rusya sağlıyor. İsrail buna rağmen pervasızca girdi. Suriye içinde o Şam, Hama, Humus, Dera civarında bombardıman yaptı. İsrail'in yani ben geçtiğimiz programlarda da söyledim. Yani bu günün sonunda yani Suriye'de akan kanlar, yerinden yurdundan edilen insanlar, işte rejim değişecekti, değişmeyecekti. Bunların hepsi bir tarafa bırakılacak olursa bütün ülkeler zarar gördü. İsrail zerre kadar bu işten bir zarar görmedi. İkincisi yavaş yavaş bu Lübnan sınırına doğru genişleyerek İsrail'in yegane hedefi Suriye'den bir toprak parçası kopartmak.
Evet.
Bunu da kara harekatıyla yapmak ve Putin'in bence bu mesajı birinci derecede İsrail'e bir göndermedir diye düşünüyorum. Amerika ve İsrail'e. Çünkü yani Türkiye için böyle bir şey söylemesini gerektirecek. Bugün için böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye ile arasını bozmak istemez. Bir diğer konu da Türkiye 12. gözlem noktasını tamamladı İdlib bölgesinde. Türkiye ile ilgili tarafı bence Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesine yönelik değil. Zımni anlaşmayla İdlib bölgesinde bizim koruma ve gözetimimize verilirken tam da bizim o yayla dağı sınırımızın doğusunda kalan o İdlib Türkiye arasındaki bölgelerde bu Nusra'nın bazı unsurlarının oralarda konuşlandığı söyleniyor ve dolayısıyla da onların önemli bir kısmı Kuzey Kafkasya'dan oraya gelen önce ÖSO olarak geldiler, sonra IŞİD de karıştılar. Onlarla anlaşamadılar. Nusra cephesi oldu. Çünkü orada böyle bizim anladığımız gibi değil işler. Yani yıllar içerisinde 7 yıl boyunca çok saf değiştiren silahlı, evet, gruplar var. Ve bu silahlı grupların tekrar Kuzey Kafkasya'ya dönmesini istemiyor, hı hı, Suriye. Yani dolayısıyla o yabancı unsurları yurt dışına göndermek değil, Türkiye'nin imha etmesini bekliyor. Yani burada Türkiye'ye verilen bir mesaj var. Putin'in bu mesajında o İdlib bölgesindeki terör unsurlarını imha etmesi, İsrail'in hava sahasını ihlal etmemesi ve Amerika'nın da bu Deir ez-Zor Ebu Kemal arasındaki o petrol bölgelerinin üzerinde, evet, daha fazla oturmaya devam edemeyeceğini, hı hı, ve rejim birliklerinin bu konuda kararlı tavrını sürdüreceğidir. Yani o sözün içerisinde benim anladıklarım bu, ama dediğim gibi her şey dahil bu sözün, evet, içerisine isteyen istediği şekilde anlam çıkarabilecek çok, hı hı, geniş kapsamlı bir ifade.
Peki hocam, son olarak Avrupa'da İslam'a yönelik saldırılarda bir yarış düzenleniyor sanki hocam. Geçen haftalarda Fransa'daki o skandal bildirinin ardından Hollanda'da da İslam düşmanı açıklamalarıyla bilinen siyasetçi Geert Wilders, Peygamber Efendimiz'i konu alan bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamış ve ifade özgürlüğünü kılıf gösteren Wilders, yarışmacılara da para ödülü verecekmiş. Daha önce de Hollanda bu karikatür kriziyle gündemde olmuştu. Şimdi yeniden böylesine bir girişim neyi amaçlıyor? Bunu dinleyelim hocam. Yani
parlamentoda yılda bir kez böyle insan hakları, özgürlük ve benzeri amaçlı bir takım etkinlikler düzenleniyor. Bu Geert Wilders'ın yapmaya çalıştığı şey şu: yaklaşık 17 milyon nüfuslu Hollanda'da yabancıların oranı her geçen yıl artıyor ve Hollanda nüfusu içerisinde bir yabancı düşmanlığı içten içe kendini göstermeye başlıyor. Şunu da unutmayalım, Hollanda'da Hollandalılardan sonra ikinci etnik topluluğu Türkler oluşturuyor. %3, evet, civarında bir oran var. Bu nedenle İslam düşmanlığı onlara oy olarak geri döndüğü için adeta burada bir yarış söz konusu. Yani Avusturyalılar bir şey söylüyor, Avusturya'daki ırkçı, arkasından Macar devlet başkanı Orban farklı, hı-hı, bir beyanat veriyor. Arkasından Hollanda'da Wilders başka bir şey söylüyor. Yani kim daha fazla ırkçı söylemle keskin dil kullanırsa daha çok oy olarak sandıkta kendine dönüyor. Çünkü Avrupa'da, mesela Hollanda örneğini vereyim, gençlerin büyük bir kısmı, yarıdan fazlası uyuşturucu bağımlısı. Artık devlet bunlarla baş edemedi. Herkes balkonunda işte şeyini ekiyor, esrarını. Orada kendisi sadece kullanma amaçlı. Yani zaten doğurganlığını yitirmiş, genç nüfusu, hı-hı, uyuşturucu bağımlısı olmuş ve bütün işleri yabancılar görmeye başlıyor. Bu defa da niye bu kadar yabancı bu ülkede var gibisinden şikayet ediliyor ve bu şikayetin sonucu da geldiği nokta ırkçılık. Hı-hı. Ve bu
İslam düşmanlığı.
Wilders gitse mutlaka başka biri onun yerini dolduracaktır. Çünkü, evet, orada bir pazar söz konusu. Yani İslam aleyhtarlığı, yabancı aleyhtarlığı yaptıkça oradaki yerli nüfustan nüfus oy devşirmesi söz konusu oluyor. Onun için hatta mesela bizim o seçim döneminde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o mesela mitinglerine kesinlikle izin verilmeyeceği, evet, anlaşılıyor. Evet. Ve bunun yerine de Bosna'da, mesela, evet, Saraybosna'da bir miting yapılması planlanıyor. Çünkü PKK'ya, Türkiye düşmanı bütün unsurlara kapılarını sonuna kadar açan Batı Avrupa ülkeleri, iş Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda birdenbire tavırlar değişiyor her zamanki, evet, gibi.
Evet hocam. Peki süremizi noktalıyoruz hocam.
Şu anda programımız sırasında bu Yeni Kapı Meydanı'nda Kudüs'le ilgili mitinge katılan bütün kardeşlerimizi de muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah Kudüs'teki, Filistin'deki kardeşlerimizin bir nebze nefes almalarına bir vesile olur diye umut ediyoruz.
Peki,
bu
hocam,
mitinglerin ve, hı-hı, İslam İşbirliği toplantısının.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden Medine Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar.